Ayrım 5, sayfa 95. Söz veriyorum. 7 saat sürmüştü yolculuğu. Arabadan indiğinde omuzlarında ağırlık, bacaklarında uyuşukluk sezdi. Bir spor devinimi yapar gibi silkindi olduğu yerde. Oldukça uzakta bırakmıştı yolcularını sürücü. İstasyona dek servis arabası var demişlerdi. Sürücü yardımcısından bavulunu alan orta yaşlı adam sözü edilen minibüse doğru ilerledi. 5 dakika sonra istasyona gelmişlerdi. Öteki yolcularla birlikte o da indi. Sol elinden sağ eline geçirdiği bavulun yeterince ağır olduğunu anladı. İlerledi bir süre. Giysilerinden kolaylıkla ayırt edilen gar memurlarından birinin karşısında durdu. Kısa boylu memurun yanında uzun olmanın onurunu duydu. Elindeki bavulu yere koyarak göğsünü çıkartıp başını dikleştirdi. Yakında kuzeye doğru gidecek bir tren var mı? Hayır, yarım saat önce 14-17 motorlusu gitti. Ancak 18-10 ekspresine bineceksiniz dedi memur. Yuvarlak yüzlü esmer tenli adamın kaşları çatıldı. Ya diyebildi ancak. Oysaki öğle üstü trenine yetişeceğini sanıyordu. 2 yıldır gelmediği ilçesine akşamüstü kavuşmuş olacaktı. Canı sıkıldı. 3 saati doldurmanın ağırlığı çöktü üzerine. Bu puslu hava içinde nasıl geçirecekti zamanı? Kaygılı ağır adımlarla garın bekleme odasına girdi. Uzun koltukların çevresine öbek öbek birikmiş yolcular bekleşiyorlardı. Boş bir koltuğun yeğenlikten tozlu bir köşesini mendiliyle silerek oturdu. Çevresine bir göz gezdirip yüksek sesle konuşan yolculara kulak verdi. Uzaktan geldikleri anlaşılan yolculardan biri, ''Arkadaşlar bir araç tutalım, tren gelinceye dek biz köye varmış oluruz.'' diyordu. Arkadaşları ise bu isteği uygun görmüyor, ''O yol çok bozuk, bakarsın bir sakatlık olur, en iyisi treni beklesek.'' diyorlardı. Haklıydılar her iki yönden de. Beklemek onları da sıkacaktı. Ulaşım yöneticilerinin bu durumu iyi saptamaları gerekiyordu. Almanya'dan geldikleri kesinlikle anlaşılıyordu bu yolcuların. Öyle ya, yabancı bir ülkeden 2,5 saatte Yeşilköy'e gel, burada 3 saat tren bekle. Çekilecek gibi değildi. Yürekleri özlem doluydu çoluk çocuklarına karşı. Oysa onun iştenlikle bir bekleyeni bile yoktu. Yoktu ama yine de bir özlem duyuyordu yıldan yıla. Her şeye karşın öz bir oğlu vardı. Yaktığı sigaranın dumanlarını izlerken geçmiş anılarına daldırdı bu düşünceleri onu. Yağmur yağmaya başlamıştı dışarıda. Bu yüzden bekleme odası dolmuş, oturacak yer kalmamıştı. Kimi geziniyor, kimi ayakta söyleşide bulunuyordu yolcuların. Kara saçlarının bir bölümü kırlaşmış adam geriye doğru yaslanarak gözlüğünü düzeltti. Bu arada yanı başında saçları uzun, bıyıkları yeni terlemeye başlamış bir gencin fotoğrafını okuduğunu gördü. Delikanlı ne işçiye ne de bir öğrenciye benziyordu. Bir süre sonra onu konuşturmak gereğini duydu içinden. Sen de yolcu musun yavrum? Evet, tren bekliyorum. 45 dakikalık bir yolum var. Öğrenci misin? Hayır, 2 ay var ki ayrıyım okuldan. Nedenlerini öğrenebilir miyim? Göstermelik parmağını betiğinin arasına koyan delikanlı adamın yüzüne dikkatle baktı. Yetkili bir kişi ya da bir öğretmen miydi diye düşündü. Adam gencin usundan geçenleri sezmiş gibi, ''Bana güvenebilirsin oğlum. Belirli bir ereğim yok. Seni tanımıyorum da. Ne var ki gençlik döneminde kişiyi çelişkiye düşüren çözümlenmesi gerekli sorunlar vardır. Belki sana yararlı olabilirim diye sordum.'' dedi. Sevecenlik dolu bu insancıl davranıştan duygulanmıştı delikanlı. Yaşantısının gerçek olaylarını kısaca anlatmayı uygun buldu. Açıklayacağı bu konu için bir sakınca görmedi. 17 yaşındayım. Babam bir fabrikada gece bekçisidir. Ağabeyim sanat okulunu bitirdi. Şimdilik askerdedir. Bense bu yıl ortaokulun 2. sınıfına gidiyordum. 2. döneme yakın öğretmenlerle aramda bazı anlaşmazlıklar oluştu. Bir arkadaşım da özdeş durumdaydı. Onunla birlikte İstanbul'a gitmeyi düşündük. Onun bir dayısı vardı. Bize iş bulacağını kesinlikle söylüyordu arkadaşım. 2 ay önce ilçeden ayrıldık. Onunla birbirimize o denli bağlıydık ki bir bütün gibiydik. Ölüm var, dönmek yok diyorduk. Bir hafta sonra arkadaşımın babası İstanbul'a gelerek onu alıp götürdü. Arkadaşım sözünde durmamıştı. Yalnız kaldığım için birkaç gün sonra ben de geri döndüm. Böylece okuldan oldum. Dolayısıyla anamın babamın gözünden de düştüm. Ağabeyim askerden geldiğinde işleri bir düzene koyar umudundaydım. Arkadaşımın sözünde durmayışı bir türlü bağışlayamıyordum. bu oyunu bana oynamayacaktı. Ona o denli güveniyordum ki, arkadaşa güvenmek boş şeymiş. Özellikle beni üzen bu oluyor. Belki daha söyleyecekleri vardı delikanlının. Sol elinin parmaklarıyla saçlarını tarayan adam sözü kesti. Geçmiş olsun, üzülmeye değmez. Genç yaşta yaşam deneylerinden önemli bir olay geçirmişsin. Henüz yitirilmiş bir şey yok ortada. Doğru yola dönüş yine senin elinde. Ne yapıp yapıp gelecek yıl eğitim ve öğretimini sürdürmelisin. Bu yaşta en büyük çıkarın bilgi olduğuna inanmalısın. Dostluk konusuna gelince onu hiç kınama. İleriki yıllarda daha niceleriyle yüz yüze geleceksin ki bu olay küçücük kalacak onların yanında. Seninle candan iki arkadaş gibi söyleşide bulunduk. Şimdi bana söz veriyor musun gelecek yıla okula devam edeceğini? Hem de erkek sözü istiyorum senden. Delikanlı kulağıyla değil yüreğiyle dinlemişti bu sözleri. Suskunluk içinde kalmıştı bir süre. O sırada tren düdükleri duyuldu. Bilet satışına çoktan başlanmıştı gişede. Kaygıyla biletlerini alıp yaklaşan motorluya doğru ilerlediler. Bavulun taşınmasında yardımcı olmuştu genç. Boş bir tren odasının koltuklarına karşılıklı oturdular. Uzunca bir süre konuşmadılar. Adam sevecen bakışlarla genci süzerken usundan şöyle geçiyordu. Hey gidi delikanlı hey. Daha nelerle ne oyunlarla karşılaşacaksın bu yaşam boyunca. Değil arkadaşına, dostuna, zaman gelecek kendine bile güvencin olmayacak. Yaşanan süre içinde arkadaşa, dosta güven duymak, bağlanmak, bunlar bir kerteye değin önem taşır. O kerteyi aştın mı her şey değişir. Güvenmek, eşe, dosta, arkadaşa, kişilere, anaya, babaya, karıya güvenmek. Gülücükler oluştu adamın kulaklarında. Tren hızla ilerliyor, delikanlı değişen görünümü izliyordu. Motorlu tren ikinci durağa gelmişti. Az sonra dört yolcu daha geldi odalarına. 30'ar yaşlarında yeğen kişilerdi bunlar. Konuşmalarından işe giden köylü kişiler oldukları anlaşılıyordu. Esenleşip yerlerine oturduktan sonra kendi özel söyleşilerine daldılar. Lan Hüsnü, daşı tam gedüğüne koydun bugün. Tabii lan, her zaman demiyorum mu ben sağa? Böyle molozlara kulak vermeyeceksin, deyip. Sağ olsun hoca, çalışkan adam ve selam. Yo, muhtarın da emeği az değil hani. Gari boş, oldu demekti bu iş. Çok şükür çoluk çocuk eziyetten kurtulacak. Delikanlı ile orta yaşlı adam birbirlerine bakışarak onları dinliyorlardı. Konuşulanlar dikkatini çekmişti adamın. Bu er kişiler köylerinde bir işe girişmişlerdi. İçten gelen bir istekle öğrenmek gereğini duydu konuyu. Dayanamayıp sordu. Hayrola arkadaşlar, köyünüzde bir şey mi yaptırıyordunuz? Dördünün de başı adamdan yana çevrildi. İçlerinden en girişkeni açıklamada bulundu. Bizler Döngelli köyündeniz. İstasyona bir saat çeker köyümüz. Öylesine bir yer ki hiç sormayın. Dağın tepesine kurulmuş. Kışı uzun, yazı serin. Bağ bahçesi, soğuk suları boldur. Ne var ki okulumuz yok. Çocuklarımız 1,5 saatlik ötede bir okula gidip gelirler. Karda kışta çocukların durumunu siz düşünün gayrı. Kimi hasta olur, kimi sararıp solar bir dönem okul süresince. Bu yüzden ilgili yöneticilere başvurup bir okul yaptırmak girişiminde bulunduk. Sağ olsun onlar da ilgi gösterdiler. Köylücek aramızda para topladık. Özellikle bizler kömür ocağında çalıştığımız için aydan aya fazlasıyla bağışta bulunuyoruz. Kendimiz okuyamadık, çocuklarımız okusunlar istiyoruz. Okumanın ne denli gerekli olduğunu öğrendik gayrı. Askerlikte az buçuk öğrettilerse de yeterli değil. Gazetenin kocaman yazılarını çat pat okuyabiliyoruz. Bundan ötürü köye okul yapılması için yürekten çaba harcıyoruz. İlçeden gelen görevli kişilerle okulun temelini attık bugün. Bir iki yaşlı engel çıkarmak istediyse de onlara aldırış etmedik. Duyduğumuz kıvanç, mutluluk bundan ötürü. Gözleri pırıl pırıl yanan sarı saçlı adam susmuştu. Hepsinin yüzlerinde sevinç dalgası dolaşıyordu. Konuyu ayrıntılarıyla dinleyen delikanlı ile adam iyice duygulanmışlardı. Sizleri ben de yürekten kutlarım. Genç Türk babalarına yakışan özgün bir girişimde bulunmuşsunuz. Tüm köylerimiz için özlemini çektiğimiz bir davranış bu. Bu önemli girişiminizi kutlarım, dedi orta yaşlı adam. Zaman geçiyor, mototren durmadan ilerliyordu. Delikanlıda bir kıpırdanma görüldü. Ayağa kalkarak, izninizle ben burada ineceğim. Ağabeylerin olumlu girişimleri beni de içten duygulandırdı. Bir saat önceki sorunuzun yanıtını şimdi vereceğim. Erkek sözü veriyorum size, okuyacağım, dedi. Delikanlı hepsinin ellerini iştenlikle sıktı, hoşça kalın diyerek kapıyı açıp gitti. Geride kalanlar birbirlerine bakıştılar. Okul yaptırmanın, bir öğrenci kazanmanın mutluluğu içinde sürdürdüler yolculuklarını. Duvardaki saat. İyi anlaşıyorlardı Burhan'la Turhan. İsimlerindeki uyak sağlamıştı dostluklarını. Ayrıca yaşantılarındaki benzerlik de onları birbirine yaklaştırmıştı. Memurluk yapıyorlardı her ikisi de. Liseyi bitiren Burhan, nüfus memurluğundan kaymakam yardımcılığına, ilkokulu bitiren Turhansa yargıçlıktan tapu memurluğuna atanmıştı. Yoksulluk içinde büyümüşlerdi her ikisi de. Yaşantılarındaki günlük mutluluğu, geleceğin daha güzel olacağı umuduyla besliyorlardı. Saat 17'yi biraz geçe çıktılar dairelerinden. Kol kola girerek gazinonun bahçesine doğru yürüdüler. Sonbaharın ilgi çeken ılık bir esintisi okşuyordu yüzlerini. Cumhuriyet'le Yeni Ortam gazeteleri vardı ceplerinde. Her akşamüstü böyle yaparlardı özellikle. Gazetelerin önemli konularını tartışırlar, birer iskambil oynayarak çay paralarını yenilene ödetirlerdi. Oyun sırasında dostluk mosluk unutulur, tüm ilgilerini oyuna yöneltirlerdi. Tüketilen para mı yoksa yenilme kaygısı mıydı bu belli değildi. Uzakta duran kahveciye çaylarını söyleyerek bahçenin ıssız bir köşesindeki masaya yerleştiler. İvedilikle açtılar gazetelerini. Önemli, özgün buldukları konuları birbirlerine okuyacaklardı. Böyle yapıyorlardı her zaman. Bu sırada koşarak gelen bir çocuğun ayak seslerini duydular. Gelen Turhan'ın çocuğu Işık'tı. Sevgi dolu bir iştenlikle babasına yaklaşarak, ''Hani baba, sen bana bayram için saat alacaktın. Arkadaşım Özlem'in var, ne güzel bakıyor.'' ''Peki sen saate bakmasını öğrendin mi?'' diye sordu babası. ''Özlem gibi bakarım ben de. Babacığım, alacaksın değil mi?'' İlkokulun ikinci sınıfına gidiyordu Işık. Yüzünden sevgi fışkırıyordu sanki. Sevimli, güzel bir çocuktu. Işık'ın bu isteği karşısında iki arkadaş birbirlerine bakıştılar. Sonra Turhan kızını okşayarak, ''Haydi yavrum, sen şimdi eve dek git, derslerine ilgilen, ben en kısa zamanda bu isteğini çözümlemeye çalışacağım.'' dedi. Çocuk gitmiş, çaylar gelmiş, masanın üzerine iskambil kağıtları konmuştu bile. Gazeteleri ellerinde kalmıştı iki arkadaşın, susmuşlardı bir süre. Çocuğun isteği Burhan'ı daha çok etkilemişti. Yıllar öncesine döndürmüştü onu belleği. Çocukluk anıları arasında bir saat öyküsü vardı onun da. ''Bak Turhan, bu saat konusunda sana bir öykümü anlatayım da dinle.'' dedi. Yoksulluk içinde geçti çocukluğum. Kuşkusuz, babasız büyümenin etkisi büyüktü bu yaşantıda. İlkokulun ikinci sınıfına gidiyordum. Okul neredeyse tatil olacaktı. Bir sabah ağabeyim, ''Git amcanın evinden saati öğren gel.'' dedi. İvedilikle giyinip koşarak gittim amcamın evine. Konuta çıkıp amcamın kapısını çaldım. Kendisinden saati sordum. O da bana gülerek, ''Saat 8'e 885 var.'' dedi. Bir iş başarmanın sevinciyle söyledim ağabeyime tümceyi. O da bana, ''Alay mı ediyorsun ulan benimle?'' deyip bir tokat atmaz mı? Çocukluk evrenim yıkılmıştı sanki başıma. Bir süre ağlamıştım o an. Amcamın ilgisizliği, ağabeyimin tokatı oldukça üzmüştü beni. Konutumuzda çorba içtiğimiz tahta kaşıklardan birini alarak ağabeyimin kafasına vurmayı düşündüm. Ama bunu ancak o uyurken başarabilecektim. Sonra bu uygulamayı bana yalan söylediği için amcama yapmayı yey tuttum. Tahta kaşığı bazen cebimde, bazen de gizli bir yerde saklı tuttum. Çocukluk bu. Doğal bir biçimde oluşmuştu bu düşünce usumda. Bu süre içinde öfkem kendiliğinden geçti gitti. Çayının son yudumlarını içen Burhan, daha anlatacaklarım bitmedi der gibi arkadaşının gözlerine baktı. Tatlı anlatımıyla sürdürdü konuyu. O yıl dinlenme döneminden sonra okullar yine açılmış, ben 3. sınıfa gitmeye başlamıştım. Soyadını şimdi unuttuğum Leman adında bir öğretmenimiz vardı. Çok güzel sarışın bir kadındı. Baka kalırdım onun güler yüzüne. Sevgi, sevecenlik fışkırırdı sanki bakışlarından. Canla başla dinler, izlerdik derslerimizi. Okulun açılışından ancak 1-2 ay geçmişti. Öğretmenim sabah derslerinden birinde bana seslenerek, ''Burhan, dışarıdaki büyük saatin kaç olduğunu öğren gel.'' dedi. Yüzüm kızarmış, koşarak sınıftan çıkmıştım. Büyük saatin karşısında irkildim durdum. Ne diyecektim öğretmene? Saate bakmasını henüz bilmiyordum. Tüm dikkatimle baktım saate. Rakamların üzerinde biri kısa, öteki uzun iki çubuk vardı. ''Hah, bunları söylerim.'' dedim içimden. bir buluşun sevinci içindeydim. Kurumla girdim sınıfın içine. Öğretmenim saatin içindeki kısa ok onu azıcık geçmiş. Uzun ok 3'ün üzerinde duruyor dedim. Sandalyesinden gülerek kalkıp yanıma gelen öğretmen önce beni korkutmuştu. Dövecek sandım. Oysa o yanaklarımdan okşayıp kolumdaki saatine bakarak "Aferin, çok güzel açıkladın. Gerçekten saat 10'u çeyrek geçiyor." dedi. O andaki onurumun, sevincimin nedenli yükseklere çıktığını bir düşünün. Çocukluk yaşantılarım için en mutlu an olarak bu olguyu gösterebilirim. Tüm öğrencilerin gözleri üzerime dikilmiş, erinç içinde yerime oturmuştum. Sonra öğretmen tahtaya kocaman bir saat resmi yaparak nasıl bakılacağını öğretti bizlere. Daha önce hazırlamış olduğu bir mukavva saati de dosyasından çıkartarak akrep ve yelkovanın devinimlerini açıkladı. Saate bakmasını yine en önce ben öğrenmiştim. Biri tokatla, ötekisi beğeniyle sonuçlanan acı tatlı iki anı öğrenimimi kolaylaştırmıştı sanıyorum. Nedenli kötü şu yoksulluk. Uzun süre konutumuzda bir saat özlemi duydum. Değil ilkokulda, lisede bile bileğime saat takmak olanağını bulamadım. Böyle sonuçlanmıştı Burhan'ın öyküsü. Haklısın demişti yalnızca arkadaşı. Turhan'ın yaşam öyküsünün de onunkinden pek ayrımı yoktu. Sözleşmişler gibi birlikte baktılar kollarındaki saatlere. Oyunla tartışma saatlerimiz geçmiş. Haydi konutlarımıza gidelim dedi Burhan. İyi akşamlar dilekleriyle el sıkışarak ayrıldılar iki dost. Dilenci. Soluk soluğa yetişmiştim vapura. Üsküdar'dan Eminönü'ne geçiyordum. Konutum Doğancılar'da bulunuyordu. İskeleye 1 kilometreye aşkın olan yolu yaya olarak gidip geliyor hem de spor yapmış oluyordum. Sabah akşam gidiş gelişlerimi toplamak gerekirse İETT otobüslerine ya da dolmuşlara bindiğimde 150'şer kuruş ödemekliğim gerekiyordu. Küçük bir memurdum. Bir şirketin reklam görevini üzerime almıştım. Bu yüzden zamanımın büyük bir bölümü vapur, otobüs, tren yolculuklarıyla gelip geçiyordu. İkinci mevkinin orta salonu çok kalabalıktı. Yorgun olduğumdan oturmak gereğini duydum. Düşünmeksizin vapurun alt salonuna indim. Rutubet kokusu genzimi doldurmuştu. Bir yer bularak oturdum. Cebimden mendilimi çıkartarak alnımda, boynumda oluşan terleri sildim. Sessiz bir of çekerek hele bir yer bulabildim dedim. Özellikle vapurun kalkış saatini bilmeyenler, kapılar kapanır korkusuyla coşku içinde koşuşanlardı. Birinci sınıf bilet alanların çoğunun böyle kaygılardan uzak yürüdüklerini sezinlerdim. Bu salona gidenler birinci sınıf memur ya da zengin sınıfından oluyorlardı. Hoş gösteriş içinde gidenler az değildi. Vapurun ikinci mevkii salonlarını ise yoksul halk, işçi, köylü dolduruyordu. Onların koşuşması bu yüzdendi. 20 dakikalık bir yolculuk için oturacak bir yer bulmak çok önemliydi. Halkın çoğu ayakta giderdi. Soğuk havalarda ya da çok yorgun olununca alt salona da inilir, orası da dolardı. Buraya inenler tuhaf kokuya, havasızlığa aldırış etmezler, üşüyüp sayrı olmamak için bu kısa süreli ezince katlanırlardı. Buralar havalandırma aygıtından yoksundu. Ya da bu görevi ilgililer duymuyor, yolcularsa istemesini bilmiyorlardı. Oysaki birinci mevkiin alt salonu oldukça rahat, ışıklı, bol havalıydı. Deriyle kaplanmış yaylı koltuklar seyrek seyrek konmuş, özel kişilerin buyruklarını bekliyordu. İkinci mevkiin salonlarındaki kanepelerin ise üzerine içi ot dolu minderler olsun konulmamıştı. Önemsenmeyen bu insanlar koyun sürüleri gibi bu salonları doldurup boşaltıyordu. Bir yanda görgüsüzlüğümüz, diğer yanda sabırlı, kanık olmak her şeyin üzerine bir sünger çekiyordu. İki yana baktığımda salonun pek kalabalık olmadığını gördüm. Karşımda orta yaşlı bir adam fosur fosur sigara içiyordu. Adamın başının üstünde asılı duran "Sigara içmek yasaktır" tablosunu tütününün dumanları esenleyerek geçiyordu. Sararmış parmakları arasındaki tükenen sigarayı adam yere attı. Ayağıyla üzerine basıp sigarasını söndürdü. Görevini bitirmenin erinci içinde kanepesine yaslandı. Kaşlarımı çatarak adamın yüzüne baka kalmıştım. Biraz ileride bir başkası yediği fındıkların kabuklarını oturduğu kanepenin altına fırlatıyordu. Yanımda oturan yaşlı bir kadının ayakları önünde boş bir sigara kutusu sırıtıyordu. Çevreme iyice bakındığımda uygun bir yere konulmuş bir çöp kutusu da görememiştim. Ama merdivenin kıyısında gömüt taşına benzeyen iki namaz tahtası Müslümanlıktan uzak kişilere görev yaptırmak için dimdik ayakta bekliyorlardı. Yorgunluğum dinmiş, aldığım hava beni sıkmaya başlamıştı. Çantamı alarak orta kata çıktım. İniş bölümüne doğru yöneliyordum ki bu bölümdeki kanepenin ucunda boş bir yer gözüme ilişti. Yanımdaki yaşlı yolcuya izninizle diyerek oturdum. Burada da bir süre dalmışım. Değişik düşüncelerimin etkisinden satıcıların konuşmaya başlamalarıyla uyandım. Sıra onlara gelmişti. Bir süre içinde olsa başınızı dinleme olanağı yok bu salonda. Sağlamından sakatına dek çantasına bir şeyler yerleştiren satış yapıyordu. Yapılan konuşmalar insanın kafasına dan dan diye bir tokmakla vuruyordu sanki. İğne iplik, kalem, defter, silgi, çakmak taşı, çorap, mendil, kitap, jilet, fırça neler bulunmuyordu ki? Yolcuları rahatsız eden bu satıcılarla uğraşmak ayrıca bir sorundu. Vapur ilgililerinin bu konuda yetkisi yoktu. Bu görev belediye yetkililerine verilmişti. Bu yüzden vapur kartını cebinde taşıyan satıcı erinçle işini görebiliyordu. Çoğunlukla satıcılar öğleden sonra vapurun Eminönü iskelesinden kalkışını izliyorlardı. Bir iki satıcının konuşmasından sonra salonda değişik bir ses duyulmaya başladı. Allah rızası için efendiler, çocuklarınızın sadakası olsun. Sağ olun efendim, ölmüşlerin ruhuna değsin tümcelerini ağlamaklı bir sesle söyleyen adam yardım topluyordu. Daha doğrusu dileniyordu. Geriye doğru şöyle bir baktım. Orta boylu, üstü başı yırtık pırtık, kırpışık gözlü, sakallı bir genç adam para topluyordu. Kanepeler arasında ayaklarını sürüyerek yürümesi iyice görmediğini açıklıyordu. Dilenen kişilere para vermesini hiç sevmediğim halde usulca elimi cebime sokarak bir 25'lik hazırladım. Yanımdaki ve karşımdakiler de verecekleri parayı hazırlıyorlardı. Eli ayağı çabuk olan dilenci epey para toplamıştı. Bizim yanımıza geldiği sırada salon kapısı açıldı, biletçi göründü. Yüksek sesle, ''Ulan sen burada ha!'' Dilenen adam birden bozuldu, biletçiye dönerek, ''Tamam abi!'' dedi. Biletçi hırsla yanına gelerek yakasından yakaladığı gibi kapıya doğru sürükledi. Bir yandan, ''Ulan sen ne utanmaz adamsın, sıkılmıyor musun dilenmeye?'' İlgimi çekmişti bu olay, hoş görülmeliydi diyordum. Her şeyin olup bittiği bu salonda bir görmezin dilenmesi hoş görülmeliydi. Ne yazık ki bizim genç dilenci kapıdan çıkar çıkmaz bir yardım istemeksizin koşar adımlarla çıktı gitti. Bu arada iskele merdivenleri alınmış, vapur devinime geçmişti. Az sonra biletçiye rastladığımda sordum. Eğitim görmüş dilencidir. Kolunu çolak, ayağını topal, gözünü kör, kulağını sağır yaparak kolaylıkla dilenir diyerek yanıtladı. Bu kez de usum kısa yolculuk boyunca dilenci hakkında duyduklarımın peşi sıra sürüklenip gitti. Baba oğul çelişkisi. Bay Cevdet birkaç yıl önce işi dolayısıyla uzakta bir kente taşınmıştı. Ancak yıldan yıla gelebiliyordu baba ocağına. Neredeyse patlayacaktı top. Oruç tutmuyordu Bay Cevdet. Bedeninin direnci yoktu, sürekli açlığa. İnançları yönünden yine de büyük bir saygı gösteriyordu bu geleneksel tutuma. Yemek masasında oturan büyük baba mırıldanarak dualar okuyor, radyodan bir anlatımcı dini yönden ilginç bir konuyu açıklıyordu. Ellerini yıkayan Cevdet Bey, büyük koltukta yan yana oturan iki kız torununun yanına ilişti. Yanaklarını okşadı onların içten gelen bir sevgiyle. Küçükler kucaklarında duran birkaç yapıtın kapak resimlerini izliyorlar, betiklerin iç sayfalarını karıştırarak çizikleri gözlüyorlardı. Çocukların oyuncak niyetine evirip çevirdikleri bu betikler birer fotoromandı. Canı sıkılmıştı Bay Cevdet'in. Oysa ki birkaç gün önce oğluna bu dokuncalı betikleri kitaplıktan kaldır, gerekirse yırt at ya da sobada yak demişti. Bu arada gelininin de özdeş yapıtlardan birini okuduğunu görmüş, ne anlıyorsun bu betiklerden, size ne veriyor diye sormuştu. Olumlu bir yanıt vermemişti gelini, hiç diyerek susmuştu yalnızca. Bay Cevdet dayanamayıp televizyonun görünümünü oranlayan oğluna seslendi. Şimdi de çocuklarınıza mı aşılamaya çalışıyorsunuz bu yararlı yapıtları? Size kaldırıp atın demiştim. Resimlere bakıyorlar yalnızca baba. Ne sakıncası olur bu eylemin? Orasını bilmem ama bazı anılar, olgular, görünümler vardır ki küçük yaşlarda kendiliğinden yerleşir bilinçaltına. Zaman gelir, bellek onları bilince doğru iteler. Böylece çocukta istek, arzu, kaygı oluşur. Birçok özlemlerin kökenini çocuklukta aramak gerekir. Daha doğrusu ana babalar bilinçsiz bir biçimde aşılarlar çocuklarına bu kötü tutumları, yersiz alışkanlıkları. Zamanımızı öldüren, beyin çabalarımızı olumsuz bir yana yönelten bu betikler bir yana, çocuklarınız karşısında her tutumunuza önem vermeli, özen göstermelisiniz. Bunlar 3-5 yaşında deyip geçmeyiniz. Bu konuda yükümlü, sorumlu olduğunuzu hiç ama hiç unutmayınız. Öğütlemeye dönen bu uzun tümceler adamın hoşuna gitmemişti. Gerçekte bu betikler benim değil. Yarın sahibine gönderiveririm, olur biter. Ya, demek sahibi de var, dedi Bay Cevdet gülerek. Bu irdelemeden oldukça sinirlenen genç adam sert bir çıkış yaptı. Peki ama yalan mı söylüyorum ben baba? Zamansız patlayan bir tabanca etkisi yapmıştı Bay Cevdet'in kafasına bu yanıt. Sustu. Yemek masasına oturdu. Top patlamıştı bu sırada. Bismillah diyerek başlamıştı büyük baba çorbasını içmeye. Kısa süren bir suskunluğun etkisi altına girmişlerdi masadakiler. Çorba dağıtımından sonra yerine oturan genç kadın kocasının yüzüne baktı. Işıl ışıl yanıyordu kara gözleri. Bakışlarıyla ne iyi ettin der gibiydi. Kocası 3 aydır, oğlu 20 gündür yetmişlerdi gayri cana imana. Yedir içir, topla kaldır, pişir taşır, yıka temizle. Of of demek geldi içinden. Yaşamın daha özge bir çilesiydi bu. Ne olurdu şöyle iki oda bir mutfağı olsa da başlı başına yaşasalardı. Ama kocasının kafasına sokamıyordu bu düşünü. Baba toprağında çöreklenip duruyordu boynu bükük. Beceriksiz adam ne olacak dedi içinden. İşte onlar da her yıl konut bizim, bağ bizim diyerek tön tön yollara düşüp geliyorlardı buralara dek. Sanki biri vardı buralarda ama yine de saygı göstermek, işlerini yapmak zorundaydı işte. Yaşam koşulları böyleydi. Onun da kocasına bu düzene uyması gerekiyordu. Yemeğin ikinci çeşidini dağıtan genç kadın bu kez yine kocasının yüzüne baktı. Göz göze geldiler, gülüyordu. Ne kolay yalan söyleyebiliyorsun, bu betikleri sen almadın mı diyordu sanki bakışlarıyla. İşte bana da yalan söylüyorsun böyle zaman zaman, tümcesi dökülecekti neredeyse dudaklarından. Yalan söylemesini sevmezdi hiçbir zaman o, en güzel niteliği de buydu. Ayrımına varmaksızın durgunlaşmıştı Bay Cevdet. Elindeki kaşığı güçlükle götürüp getiriyordu çorba tabağına. Kocaman kocaman taş kesilmişlerdi sanki pirinç taneleri. Çiğnemesini unutmuş gibi güçlükle geçiyordu lokmalar boğazından. Böyle bir olasılık düşünmemişti hiç. Yanıtın paylanırcasına sert, dolayısıyla kuyruklu bir yalan biçiminde söyleneceğini ummamıştı. Koygun bir davranıştı bu ama olan olmuştu bir kez. Gücenikliğini belirtmek istemiyordu. Konuyu yeniden irdelemek üzünç verici bir tartışmaya yol açabilirdi. O da biliyordu ki bu betikleri oğlu almıştı. Böyle gel geç tutkaç betikleri okumasını çocukluğundan bu yana seviyordu. Kaç kez tanık olmuştu bu çeşit yapıtları 100 numarada okurken. Bir türlü engelleyememişti bu kötü betikleri okumaktan onu. Köşe bucak saklamış, yine de kendini arındıramamıştı. Betik sevgisi iyi yapıtları okuma alışkanlığını zamanı yararlı bir biçimde değerlendirmeyi öğretememişti oğluna. Tüm çabası denemeleri boşa gitmişti. Umarsız bir sayrılıktı sanki bu tutku. Ama çoluk çocuğa karışınca her şey değişmeliydi. Onların eğitim, öğrenim, aktörelere bilinçli bir özen gösterilmeliydi. İşte Bay Cevdet'in de dileği buydu. Ne gereği vardı yalan söylemenin, yürek kırmanın? Yakışır mıydı bir aylığına konuk gelmiş bir babaya bu davranış? Oysa ona çocukluktan bu yana gösterdiği ilgiyi, tanıdığı ayrıcalığı öteki oğullarına gösterememişti. Zaman, konum, kişisel çabalar uygun gelmemişti belki ötekiler için. Oysa nice yalanlarına tanık olmuştu yıllardır. Ne de olsa bir baba çocuklarını iyi kötü tanımaz mıydı? Sabahleyin bir ilginç olayla daha karşılaşmıştı Bay Cevdet. Çay içmek ereğiyle mutfağa uğramış, bulaşık yıkayan gelinine kolay gelsin dediyse de duyulacak bir biçimde yanıt alamamıştı. Torunlarına günaydın demiş, onlar da seslerini çıkartmamışlardı. Mutfak kapısından çıktığında, anneciğim bak ben söylemedim dediğini duymuştu. Ne acı bir gerçekti bu. Bir anne kız çocuklarını büyük babaya söylenmesi gereken esenlik sözünden yoksun bıraktırıyordu. Geriye dönüp bunların tohumlarını gelirken getirmedin sanırım dedi yalnızca. Öfkesini tek cümleyle almak istemişti. Bir arada da 5 yıldır kullandıkları bozulan buzdolabını göstererek giderken her şeyi alıp da bu buzdolabını niçin götürmediğinize us erdiremiyorum sözünü sokuşturmuştu. Oysa ki oğluna malı içinde bir dükkan, her türlü gönenci sağlayacak denli koca bir konut bırakmıştı. Ne oğlu ne de el kızı bu gerçeği görüp değerlendiremezlerdi. Çünkü alın terleri değmemişti bu bırakılan nesnelere. Nitekim konutun onarımı için gerekli ilgi gösterilmemiş, duvarlar, tavanlar yağıştan rutubet içinde bırakılmıştı. Üzünç verdiğinde utançla karışan bu acı anıları anımsamaktan kaçınan Bay Cevdet, iskemlesinde yeğenikten doğruldu. Kızaran yüzünü bir süre çorba tabağından kaldıramadı İskender. Yaptığı yanlışlığı kavramıştı. Utanç duydu davranışından babasına karşı. Onun duyarlı olduğunu, ön sezilerinde yanılmayacağını biliyordu. Saygı duyulacak bir babaydı o. Onunla yer içer, dilediği gibi açık seçik konuşurlardı. İki arkadaştan bir ayrımları yoktu. Yaşantısı boyunca gereken ilgiyi ayrıntılarına dek göstermişti. Ne gereği vardı şimdi böyle yalan yanlış bir çıkış yapmanın? Özür dilemek istedi, beceremedi. Bir şey olmamış gibi davranarak, ''Baba şu yemekten yemedin, bak tatlı güzel olmuş, biraz almaz mısın?'' sözleriyle yetindi. Yemekten sonra kahvesini içen Bay Cevdet, odasına çekilerek bir süre uzandı, uyumuştu. Birkaç kez gidip geldi oğlu yanına. Uyandırmaya cesaret edememişti, üzgündü. Bu gücenikliği nasıl gidereceğini bir türlü bilemiyordu. Çocukluğundaki gibi bağırıp çağırsaydı ona, eşek hayvan deseydi, yalancılığını yüzüne vursaydı, yalancı adam ben seni bilmez miyim deseydi, küfür etseydi, bir tokat atsaydı yüzüne şak diye. Ama öyle yapmadı o, sustu yalnızca. Sorun irdelenip açımlanmadı. İçeriğindeki ayrıntılar suskunluk içinde bir giz gibi kaldı. Sızısı dinmeyen bir yara, unutulmayan bir acı olarak kalacaktı bu anı baba oğul yüreğinde. Bay Cevdet uyandığında İskender masanın üzerindeki bardaklara çay dolduruyordu. ''Uyandın mı baba? Sizin için çay, kestane kebap yaptım.'' ''Sağ ol oğlum.'' Birlikte yediler içtiler, gazetelerini okudular. İyi geceler sözcüğünü karşılıklı yineleyip esenlikler dileyerek yattılar. Uzunca bir süre uyuyamadı Bay Cevdet. Yatağında döndü, durdu. Sabahleyin erken kalkıp bavulunu hazırladı. Gitmeyi koymuştu akşamdan bir kez usuna. Kesinleştirmişti geceden bu isteğini. Uykulu gözlerle yatağından kalkan İskender'e, ''Hoşça kal oğlum. Dedem burada kalsın bir süre. Benim yakın kentlerde de işim var. Gelecek yıl yine gelirim çağrıda bulunursan. Yalnız söz konusu ettiğimiz betikleri tümüyle konuttan uzaklaştırıp onların yerine kitaplığımıza eğitsel yönlü daha yararlı yapıtlar koymanı dileyeceğim.'' dedi. Bu kez İskender susmuştu. ''Güle güle baba.'' tümcesinden özge bir söz çıkmadı kulaklarından. Bay Cevdet, yıllarca düzeneğini tasarlayıp binbir sıkıntıyla oluşturmaya çalıştığı konutunun basamaklarından ağır ağır inip ilerledi.